23. ayrım. Niye gücendin diye sordu Leonid gülümsemesini yitirmeden. Beni ihbar ettiler. Bir dakika, ne diyorsun? Kim ihbar etti seni diye sordu Leonid. Adamın söylediklerinden kuşkulanır gibi olmuştu. Sizin öğrencilerden biri, hani şu hafif kilolu, gür saçlı olan, benim Alyosha'm gibi hep yalnız dolaşan. Kimden bahsettiğini çıkarmaya çalışıyordu Leonid. Siz ona aldırmayın Leonid Ivanovich, dedi Dimitri yeniden. Ne konuştuğunu bilmiyor. Ne konuştuğumu biliyorum ben, diye atıldı Alexei. Onunla karşılaştık. Karşılaşmak ne demek? Çarpıştık. Hızla koşuyordu. Bir çarptı bana. Hop, kucağımdaki erzakla havaya. Artık o karanlıkta toparlayabilirsen toparla. Odama gittim ki cambon eksik. Yaşlı adam matrak matrak anlatırken Şerif, ne olmuş, ne anlatıyor diye sordu Leonid'e. Erzak çalıyormuş, yakalamışlar. Onu Türk öğrencilerden birinin ihbar ettiğini söylüyor, dedi Leonid. Dalgınlaşmıştı. Aklını bir şey kurcalıyor gibiydi. Ya bu adam normal değil, dedi Şerif. Geçenlerde durup dururken Kerem'e kahvaltı hazırladı. Kerem'e mi? Diye sordu Leonid dalgınlığından sıyrılarak. Evet, Kerem'e, diye başını salladı Şerif. Gözleri sarhoşluğun daha da sevimli hale getirdiği yaşlı adama takılıp kalmıştı. Sakın sözünü ettiği kişi Kerem olmasın, diye sordu Leonid. Olabilir, dedi Şerif bir anlam çıkarmaya çalışmayarak. Bunun ne önemi var ki? Ya çok önemi var. Cinayet gecesi bulunan jambonu bir hatırlasana. Şerif bağlantıyı çözememiş, şaşkın düşünürken Leonid yaşlı aşçının yanına yaklaşarak elini dostça adamın omzuna koydu. Sana çarpan öğrenci Kerem miydi? Diye sordu. Yaşlı adamın suratında aptal bir ifade belirdi. Kerem mi? Adını bilmem. Benim Alyosha'm gibi sessiz olan. Hani şu geçenlerde kahvaltı götürdüğün öğrenci mi? Yaşlı adamın yüzü ışıdı. Evet, dedi. Ta kendisi. Aman Tanrım, diye bağırmaktan kendini alamadı Leonid. Kerem'miş. Leonid'i izleyen yaşlı adamın şaşkınlıktan ağzı açık kalmıştı. Yalvarırım kendinize gelin Leonid Ivanovich. Neler oluyor size? O öğrenciyi zaten tanıyorsunuz. Ya tabii tanıyoruz, dedi Leonid. Bütün dikkatini yaşlı adamın üstünde toplamıştı. Senden çok rica ediyorum. Şimdi bana onunla hangi gece karşılaştığını söyler misin? Yaşlı adam gözlerini iri iri açarak Leonid'e baktı. İstersen biraz düşün, dedi Leonid. Doğru hatırlaman çok önemli. Nesini düşüneceğim canım, dedi yaşlı adam kendine emin bir tavırla. Sonra onları dinleyen Dimitri'yi işaret ederek, bakmayın siz bunların sözlerine, sarhoş falan değilim ben. O geceyi de çok iyi hatırlıyorum. Geçen salıydı. Kahvaltıyı da çarşamba sabahı götürdüm zaten ona. Yanındaki yoldaşını hatırlayacak. O da yemekhanedeydi çünkü. Soluğunu tutarak Şerif'e döndü Leonid. Bu adamın Kerem'e kahvaltı getirdiği günü hatırlıyor musun? Şerif'in kırışıklarla bezeli alnında hepsinden daha derin iki çizgi belirdi, yok oldu. Sanırım çarşamba günüydü, dedi. Mehmet'in öldürüldüğü gecenin sabahı. Leonid onu kolundan tutarak sarstı. Emin misin? Eminim, dedi Leonid'in bu kadar telaşlanmasına bir anlam veremeden. Çarşamba günüydü ama bunu niye soruyorsun ki? Ya hatırlasana, Kerem cinayet gecesi dışarı hiç çıkmadığını söylemişti. Oysa koşarak bir yerlerden geliyormuş, Alexei ile çarpışmış. O gece milislerin bulduğu jambon işte bu çarpışmada yere düşmüş. Şerif'in aklı karışmıştı. Ya ama Kerem o gece hastaydı, nasıl koşabilir ki, diye sordu. Leonid'i saran heyecan şimdi ona geçmişti. Sadece nezleydi. Üstelik sabah iyi görünüyordu. Ama cinayetten sonra yaptığımız toplantıda sanki hastalığı üstelemiş gibiydi. Haklısın, dedi Şerif. Derin bir uykudan uyanır gibiydi. Sanki gözlerinin önünden bir perde ağır ağır kalkıyor. Olaylar kafasında bütünleşerek geçmişin gerçek görüntüsünü hızla ortaya çıkarıyordu. Doğru, toplantıda çok iyi görünüyordu. Yanımda oturuyordu. Bir kez bile hapşırdığını duymadım. Ama akşam birden ateşi çıktı, hapşırmaya başladı diye mırıldandı. Ama hemen duraksadı. Erken bir karara varmaktan korkuyor gibiydi. Bakışları yaşlı adama kaydı yeniden. Acele etmeyelim de emin olmalıyız. Kerem'i gördüğünde saat kaçtı acaba? Şerif'in sorusu Leonid'in kararlılığını gölgelemedi. Kendinden emin açıkladı. Bu saatlerde olmalı. Gündüz gözünü erzak yürüteceğini sanmıyorum bu uyanık ihtiyarın. Ama Şerif'in gözlerindeki kuşku bulutlarının dağılmadığını görünce yaşlı aşçıya sormak zorunda kaldı. Peki saat? Saati hatırlıyor musun? Bak bu zor işte, dedi yaşlı adam suratını buruşturarak. Dakikasını nasıl söylerim ben sana saati? Yaklaşık olarak. Yüzü aydınlandı yaşlı adamın. Öyle dersen tamam. Her gece 10:30'da falan kaparım ben mutfağı. 5 dakika önce, 5 dakika sonra. Hiç değişmez bu. Tam cinayet saati, dedi Leonid sevinç içinde adeta bağırarak. Demek Kerem'in mektupta yazdıkları doğruymuş. Şerif'in içinden Leonid'e sorulmak geçti ama onları izleyen polislerin soğuk bakışlarını hissedince bundan vazgeçti. O anda kapı açıldı. Elinde komünist manifestonun bir nüshasını tutan Nejat paldır küldür daldı içeri. Soluk soluğaydı. Daha ilk girdiği odada kitabı bulunca hiç üşenmeden buraya kadar koşmuştu. İşte bizim manifesto, dedi çocuksu bir coşkuyla. Leonid kitabı aldı. Nejat'ın sağ işaret parmağıyla araladığı 11. sayfaya baktı. Gerçekten de sağ alt uç sigarayla yakılmıştı. Leonid kitaba bakarken arkadaşlarındaki değişikliği fark eden Nejat safça sordu. Baran yardım edecek mi? Baran'la konuşmamıza gerek kalmadı, dedi Leonid. Dudaklarında utku dolu bir gülümsemeyle. Başıyla Alexei'yi işaret ederek tamamladı sözlerini. Kerem'in katil olduğunu kanıtlayacak bir şahit bulduk. Önce şaka yapıyorlar sandı Nejat ama iki yoldaşının sevinç içinde yüzen gözlerini görünce doğru söylediklerini anladı. Bu çok iyi işte, diye bağırarak sağ elini yumruk yapıp havaya kaldırdı. Cemil'in masum olduğu belliydi zaten. Sabrının sonuna gelen Dimitri, neler olup bittiğini bize de anlatacak mısınız? Diye humurdanarak araya girdi. Sanırım cinayetler aydınlandı, dedi Leonid umutlu bir gülümseyişle. Genç polisin asık suratına bakarak iş çözüldü. Katili gören bir tanığımız var artık. Bu sarhoş herif mi? Dedi dudak bükerek Dimitri. Alexei alınmış gözlerle baktı Dimitri'ye. Onu küçümseme, dedi Leonid yaşlı adamı savunarak. O senin benim gibilerin. Ayıkken bile fark edemediklerini sarhoşken görebilecek biri. Yerinde olsam Viktor'u arar, oraya doğru geldiğimizi bildirirdim. Dimitri duraksadı. Konuşmaları can kulağıyla dinlemişti. Cinayet bölgesinde bulunan jambondan haberi vardı ama Leonid'in söylediklerinin ne kadarına inanabilirdi, işte bundan emin değildi. Ortalıkta fol yok, yumurta yokken harekete geçip üstlerinden azar işitmekten korkuyordu. Korkma, dedi Leonid. Kendimi aptal konumuna düşürmek ister miyim hiç? İnanır gibi olmuştu Dimitri ama çekingenliğinden bir türlü kurtulamıyordu. Kocaman elinin birer sosisi andıran parmaklarıyla dik saçlarını kaşıdıktan sonra "Peki," dedi. "Umarım yanılmıyorsunuzdur Leonid Ivanoviç." "Yanılmıyorum. Hadi güven bana. Nereye sakladıysan çıkar şu telsizi de ara Viktor'u. Cinayetleri aydınlatacak bir tanık bulduğunu söyle. İstersen ben konuşayım." "Hayır, ben konuşurum," dedi Dimitri. masanın arkasındaki alet çantasına sakladığı telsizi çıkarmaya giderken. "Aferin yoldaş Dimitri," diye mırıldandı Leonid. Takımı maçı kazanan bir futbol antrenörünün gürbüz neşesiyle. "Ekibin ve sen takdir alacaksınız." 29. Bölüm. Dimitri'nin kullandığı minibüs KGB binasının önünde durunca toparlanarak yanında uyuklamakta olan Alexei'ye baktı Leonid. Adamcağızın alt çenesi aşağıya düşmüş, ağzındaki bütün çürük dişler ortaya çıkmıştı. Şefkatle adamın omzuna dokundu. "Bana mısın?" demedi Alexei. "Dürtüklemezsen uyanmaz," dedi motoru durdurduktan sonra geriye dönen Dimitri. "Baksana, sızmış herif." O anda Alexei'nin tek gözü açıldı. "Herif sensin," dedi. "Biraz terbiyeli ol." Gülmemek için kendini zor tuttu Leonid. "Hadi Alexei Maksimovich," dedi. "Gideceğimiz yere geldik." Sanki canı yanıyormuş gibi eliyle belini tutarak doğruldu yaşlı adam. Minibüsten inen Şerif'le Necat'ın peşi sıra ilerledi. Kapıdan inince ayağa kaydı. Son anda kolundan yakalayan Şerif onu düşmekten zor kurtardı. "Teşekkür ederim," dedi yaşlı adam gülümseyerek. Ama başını çevirip de KGB binasının önünde olduklarını anlayınca beti benze attı. Olduğu yerde donup kaldı. "Aman Tanrım," dedi İstavros çıkararak. "Beni nereye getirmişler böyle?" Sonra telaşla Leonid'i aramaya başladı. Onu minibüsten inerken görünce sendeleyerek yaklaştı. "Azizim Leonid Ivanovich, bu nasıl insan? Bu nasıl yoldaşlık? Bir parça jambon için biz Sovyet vatandaşına yapılır mı bu?" Leonid adamın elini yakalayıp avuçlarının içine aldı. Sonra güvenli gözlerinin içine bakarak "Sana bir şey olmayacak," dedi. "Sen tanıksın, anladın mı? Sen tutuklu değilsin." Yaşlı adam inansam mı inanmasam mı diye kısa bir duraksamadan sonra hazır ol durumuna geçti. Sağ elini kalpağına götürerek selam verdi. "Emredersiniz," dedi. "Şu andan itibaren Sovyet devletinin emrindeyim. Oğlum Alyosha da zaten Afganistan cephesinde çarpışıyor." "Tamam Alexei Maksimovich, artık gidelim," diyerek yaşlı adamın koluna giren Leonid'le birlikte ekibin öteki üyeleri de binaya doğru yürümeye başlamıştı. İlk kontrollerden geçtikten sonra akşamki görevliyi aynı yerde aynı surat ifadesiyle oturur buldu Leonid. Ama onları görür görmez ayağa fırladı adam. "Sizi aşağıda bekliyorlar yoldaş Leonid," diyerek eliyle merdivenleri gösterdi. "İsterseniz sizi götüreyim." "Teşekkür ederim. Yolu biliyorum," dedi Leonid. "Bu ne değişiklik?" diye geçirdi aklından. "Andrei Alegovich binada mı?" diye sordu merdivenlere yönelmeden önce. "Yoldaş Andrei de aşağıda sizi bekliyor," dedi görevli. "Güzel," diye mırıldanarak çevik adımlarla merdivene yöneldi. Aşağıda merdivenlerin başında Asaf karşıladı onları. "Bir tanık bulmuşsunuz ha?" diye sordu telaşlı, sırnaşık bir tavırla. "Evet, tanıştırayım. Alexei Maksimovich. Cinayeti mi görmüş?" "Öyle sayılır," dedi Leonid fazla açıklama yapmaya heves etmeden. "Cemil nerede?" Bakışlarını kaçırdı Asaf. "İçeride olmalı," dedi. "İçeride mi olmalı?" diye durdu Leonid. Yüzü endişeli bir hal almıştı. "Sen yanında değil miydin?" "Değildim. Sen gidince başka bir çevirmen getirdiler. Beni de odadan çıkardılar." "Karşı çıkmadın mı?" diye atıldı Şerif. "Ya yapma Şerif yoldaş. Sanki karşı çıktaydın beni de dinlerlerdi ya." "Dinlemesinler. Sen de yoldaşınla birlikte sorgulansaydın." "Öyle atıp tutma bakalım," diye diklendi Asaf. "Daha Cemil'in masum olduğu bile belli değil." "Belli," dedi Leonid küçümseyen gözlerle Asaf'a bakarak. "Cemil'in katil olmadığı artık kesinlik kazandı." İnanmayan gözlerle baktı Asaf, Rus öğretmene. Leonid ona haber anlatacak durumda değildi. Adımlarını hızlandırarak koridorda ilerlemeye başladı. Sabahki sorgu odasına yönelen Leonid'i Asaf uyardı. "Odayı değiştirdiler, koridorun sonundalar." Leonid'in yüzündeki endişe iyice artmıştı. Cemil'i onların eline bırakmaman gerekirdi diye söylendi. Suçlu biri gibi başını öne eğen Asaf bu defa sesini çıkarmadı. Adımlarını daha da hızlandırdı Leonid. Peşindekiler de ona ayak uydurdular. Koridorun sonundaki odaya vardıklarında kapıdaki iri kıyım iki nöbetçi durdurdu onları. Andrei Alegovich bizi bekliyor diye açıkladı Leonid. Elleri hafif makineli tüfeklerin üstünde gezilen nöbetçilerden kumral olanı küçük topluluğu süzdükten sonra "Burada bekleyin, haber vereyim," dedi. Çok beklemediler. Az sonra nöbetçiyle birlikte Nikolay çıktı dışarı. "Bütün okulu buraya toplasaydınız bari," dedi alaycı bir tavırla. "Gerekliydi," dedi Leonid. "Anlayacağız," dedi Nikolay. "Şu sizin tanığı içeri alalım. Ötekiler sağdaki odada beklesinler. Nöbetçi yoldaş götürür onları." "Onlar da tanık," diye karşı çıkacak oldu Leonid. "Hepsini aynı anda sorgulayamayız ki," diye tersledi Nikolay. "Sırası geldi ki herkesle konuşacağız." Leonid, Nikolay'ın söylediklerini Türk yoldaşlarına açıkladıktan sonra nöbetçi Şerif ile Nejat'ı alıp ilerideki odaya götürdü. Nikolay'ın gözü Asaf'a takılmıştı. "Ne o? Migreniniz geçti galiba," diye sordu alaycı bir tavırla. Leonid anlamamıştı. Bakışlarını Asaf'a çevirerek sordu. "Ne migreni?" Asaf yerine alaycılığını sürdüren Nikolay yanıtladı. "Sorgu biraz sertleşince yoldaş Asaf migrenim tuttu diyerek odadan çıkmıştı da." Asaf bir suçlu gibi gülümseyerek Leonid'e baktı. Sonra duyulmayacak kadar cılız bir sesle "Geçti, geçti, geçti," diye mırıldandı. Asaf'ın küçük numaraları umrunda değildi Leonid'in. Aklına Nikolay'ın "sorgu sertleşince" sözleri takılmıştı. "Hadi içeri girelim artık," diye sabırsızlıkla söylendi. "Buyurun," dedi Nikolay yapmacık bir nezaketle kapıyı açarak. Leonid, Asaf, Alexei ve minibüsü park ettikten sonra onları kapıda yakalayan Dimitri odaya girdiler. İçerisi pas rengi duvar kağıtlarıyla kaplıydı. Nikolay'ın akşamki sorguda "Onu sorguladığımız şu odaya bakın, bahar renginde," deyişini anımsadı Leonid. Demek ki sorgu sertleşince odanın da rengi değişiyor diye düşündü. Tıpkı ilk odadaki gibi ortada bir masa vardı. Viktor'la Andrei masanın uzun kenarındaki iskemlelere yerleşmişlerdi. Cemil'in sırtı kapıya dönüktü. Omuzları çökmüş, sanki uyuyor gibi başı öne düşmüştü. Leonid kaygıyla Cemil'e atıldı. Ancak ondan önce davranan Andrei eski dostunu ayakta yakaladı. "Bir merhaba yok mu Lenya?" dedi sevimli görünmeye çalışarak. Leonid'in gözleri Cemil'deydi. "Ona ne yaptınız?" diye söylendi. "Sakin ol, sakin ol," dedi Andrei. "Ona hiçbir şey yapmadık." Leonid onu iterek masaya yaklaştı. "Cemil yoldaş," dedi. Genç adam yarı baygın gibiydi. Sanki konuşulanları işitmiyordu. "Cemil yoldaş, uyan, uyan," diye ısrarla omzuna dokundu Leonid. Güçlükle başını çevirdi Cemil. Sağ kaşı neredeyse gözünü tümüyle kapatacak kadar şişmişti. Sağ burun deliğinde kızıllaşmış bir pamuk ya da bez parçası vardı. Dolgun alt dudağı tam ortasından yarılmıştı. Ama Leonid'i ürküten bunlar değil, Cemil'in o ürkütücü bomboş bakışlarıydı. "İyi görünmüyor," dedi panik içinde doğrularak. "Beyin kanaması geçiriyor olmasın?" "Hiçbir şey geçirmiyor," dedi Andrei sakin bir tavırla. "En az senin benim kadar sağlam. Biraz sakinleştirici verdik, hepsi o kadar." "Bunu yapmaya hakkınız yoktu," diye gürledi Leonid. "Bir şey yapmadık ki," dedi Nikolay arsızlığını sürdürerek. "Hatırlamıyor musunuz? Buraya geldiğinde böyleydi." "Hepinizi dava edeceğim," dedi Leonid yumruklarını sıkayıp Nikolay'ın üstünde yürüyerek. İri gövdesiyle araya giren Viktor durdurdu onu. "Asıl biz seni dava edeceğiz," dedi öfkeyle Leonid'in suratını aykırarak. "Görevimizi yapmamıza engel oluyorsun." Neredeyse yumruk yumruğa birbirlerine gireceklerdi ki, "Yoldaşlar, yoldaşlar," diyerek Andrei girdi araya. "Bırakın bu anlamsız tartışmayı. Lenya haklı. Biraz daha nazik olabilirdik. Ama oldu bir kere. Sen de sakinleş artık Lenya. Sakinleş demesi kolay. Zamanında yetişmeseydim kim bilir daha neler yapardınız çocuğa. Ya hadi, o kadar da kalpsiz değiliz canım. Hem o alışkındır böyle şeylere. Ne de olsa faşizm koşullarında dövüşen bir devrimci, dedi şirin görünmeye çalışarak. Lanet olsun, diye mırıldandı Leonid. Hepinize lanet olsun. Bize küfrederek hiçbir sorunu çözemezsin. Bak, gece yarısı önemli bir toplantıyı bırakıp geldim buraya. Şu senin dekan ortalığı verbeleye vermiş. Ne? Yuri Konstantinovich'ten mi söz ediyorsun, diye sordu Leonid. Öfkesi geçer gibi olmuştu. Demek hala güvenilecek insanlar var, sözleri döküldü dudaklarından. Var ya, yoksa niçin buraya geleyim, diyerek övgüyü kendi üstüne aldı Andrei. Sonra korkudan kapının yanına büzülmüş duran Alexei'ye dönerek, bu mu senin tanığın? Hadi gel de anlat bakalım ne gördüğünü, dedi. Durun bir dakika, dedi Leonid elini kaldırarak. Cemil'i bu halde bırakamam. Önce onu götürüp yatıralım. Haklısın, dedi Andrei Leonid'den uzlaşabilecek bir konu bulduğu için yüzünde memnun bir ifadeyle Nikola'ya dönerek, onu yandaki yataklı odaya taşıyın. Nikolay kapıdaki nöbetçilere seslendi. Cemil az sonra iki askerin arasında odadan çıkıyordu. Leonid de onlarla birlikte gitmek istedi ama Asaf ondan önce davrandı. Ben ilgilenirim, dedi. Gözlerinden pişmanlık okunuyordu. Onu kıramadı Leonid. Tamam, rahat etmesini sağla lütfen. Onlar çıkınca yeniden yaşlı adama çevirdi bakışını. Evet, gelelim tanığımıza. Ne görmüş bu ihtiyacık? Kendin sor, dedi Leonid. Sonra yaşlı aşçıya döndü. Cemil'in kaldığı boş iskemleyi göstererek, gelin Alexey Maksimovich, şöyle oturun. Teşekkür ederim, teşekkür ederim, diyerek yine yerlere kadar eğildi yaşlı aşçı. Ürkek gözlerle Andrei'ye bakarak sessizce oturdu gösterilen iskemleye. İsterseniz ben anlatayım yoldaş Andrei, dedi odaya girdiğinden beri sutkunluğunu koruyan Dimitri. Tamam, sen başla, dedi Andrei meraklı bir ifadesi takınarak. Onu biz yakaladık, dedi Dimitri eliyle yaşlı adamı göstererek. Cinayet gününden sonra her gece yaptığımız gibi sitede geziniyorduk. Alexey Maksimovich'i karanlıkta elinde bir paketle yürürken gördük. İkide bir dönüp arkasına bakmasından kuşkulandık. Ağaçların arkasına saklanarak izlemeye başladık ama adam bizi fark etti. Fark eder etmez de elindeki paketi atıp kaçmaya başladı. Onu iki bina ötede yakaladık. Attığı paketin içinde tereyağı, jambon, kurutulmuş balık, iki şişe de vodka vardı. Vodkalardan biri düşme sırasında kırılmış. Adamı yakalayınca yemekhanedeki aşçı olduğunu anladık. Onu sitedeki yetkilileri teslim etmeden önce yönetim odasına getirdik. Tam o sırada yanında Türk bir öğrenciyle Leonid Ivanovich girdi odaya. Onları gören Alexey açıklamalarda bulunmaya başladı. Olayın rengi değişti. Ben de durumu merkeze bildirdim. Bravo yoldaş Dimitri, dedi Andrei abartılı ama durumun kontrolünde olduğunu hissettiren bir ses tonuyla. Doğru olanı yapmışsınız ama olayın rengini değiştiren açıklama ne, hala onu öğrenemedik, dedikten sonra bakışlarını yaşlı adamın üzerine çevirdi. Alexey Maksimovich, top sizde. Anlatın bakalım olanları. Yaşlı adam önce tutuk tutuk konuştu ama giderek açıldı ve ballandıra ballandıra anlattı her şeyi. O konuşurken İhtorlu Nikolay'ın suratı renkten renge giriyordu. Nikolay'ın açık renk gözlerini umutsuz bir ifade kapladı. Ama Viktor kolay pes edecek bir insan değildi. Telaşla çantasını kaptı. İçinden çıkardığı Kerem'in cinayet gecesi ne yaptığını anlatan rapora yeniden göz attı. Nikolay söyleyecekleri biten Alexei'yi nöbetçilere teslim ederek öteki tanıkların kaldığı odaya gönderirken Viktor da raporu Andrei'ye uzattı. Andrei ilgiyle okudu raporu. O sırada kapı çalındı. Asaf içeri girdi. 23. ayrımın sonu.